Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 23 Şubat 2022, 19.30 günlerden çarşamba, Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün ana konumuz Türkiye'nin yolu ve yolculuğu. Bu yol ve yolculukta Ukrayna-Rusya geriliminin yarattığı etkiler bizim için ana gündem konusu. Niye? Enerjide dışa bağımlıyız. Nereye? Tabii ki Rusya'ya. Artı tarımda en büyük ithalat, ihracat yaptığımız tarım ülkesi Rusya. Turizmde birinci sırada bizi ziyaret eden Rus ziyaretçilerimiz var. Üçüncü sırada Ukraynalılar. İşte bizim için konu hassas ve önemli. Ancak 2014'te başlayan Ukrayna-Rusya geriliminin 2014 sonrası yolculuğuna kısaca göz atalım mı? 2015 yılında IMF Ukrayna'ya kredi açmıştı. Bu krediyi açtığında dönemin IMF Başkanı, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın Başkanı Lagarde'dı. Bu krediyi verirken inşallah bu kredi barışın temelini oluşturur demişti. Aradan 2015'ten 2022'ye geçen sürede neler oldu derseniz, bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika. Amerika NATO ile ilişkilerini düzeltmek istiyor. Amerika Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek istiyor. Artık dünyanın en büyük LNG ithalatçısı olan, yani petrol ve gaz üretici ve ihracatçısı olan Amerika, Avrupa gibi zengin bir pazarı Rusya'nın kontrolünden çıkarmak istiyor. Rusya petrol ve gazda dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 ile, yani 110 milyar metreküp gazla Avrupa pazarının en büyük gaz tedarikçisi olacak. Kuzey Akım 1 tamam da Kuzey Akım 2 de ambargo altında tamamlandı. Hedef Kuzey Akım 2'nin çalıştırılmaması üzerine kurulu. İşte gaz politik üzerinden büyük hesaplaşmanın, yeni dünya paylaşımının sürdüğü bir dönemde biz kendi evimizin içine bakacağız. Niye? Çünkü saydık ya, bizde de sorun çok ama konuklarımız var. İlk konuğumuz, özellikle tarımın yolculuğuna bakacağız. Saadettin İnan, Milli Gazete'nin tarım yazarı. Saadettin İnan.
İyi akşamlar, iyi yayınlar Meliha Hanım.
İyi akşamlar. Tarım yazarı dedik, aynı zamanda haber müdürü olduğunuzu biliyorum ama Türkiye'nin en iyi birkaç tarım yazarından birisiniz. Konu çok hassas ve önemli. Hububata, Rusya'ya, Ukrayna'ya, Türkiye'nin gıda, ihracat ve ithalatına bakacağız ama izin verin siyasi gündeme bir göz atalım, sonra sohbete başlayalım. Olur mu?
Tabii ki, tabii ki Meliha Hanım.
Siyaset gündemi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Erdoğan Putin'e, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, diyalog çağrısını tekrarlayarak diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika dönüşünde de Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile siyasi, askeri, ekonomik ilişkileri olduğunu belirten Erdoğan, ikisinden de vazgeçmemiz mümkün değil dedi. Cumhurbaşkanı krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararından sonra dünyadan yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 4 finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak Batı'dan finansmanını durduruyoruz dedi. Amerika'dan gelen yaptırım kararlarına Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın yaptırımlara simetrik olmasa da ölçülü ve Amerika'nın hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt vereceğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçilik binasından Rusya bayrağının indirildiği görüldü. Söz konusu gelişme, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 2014'ten beri Kiev'de daimi tehlike altında bulunan Büyükelçilik personelini tahliye edecekleri açıklamasını izledi. Rus personel böylece Büyükelçilik binasından tahliye edildi. Siyaset gündemi.
Gündem yoğun. Bu yoğunluk arasında biz kendi ülkemizin gündemine ve Karadeniz'deki komşularımız üzerinden olası gelişmelerin bize yansıyacak etkilerine bakıyoruz. Çünkü Türkiye'ye gelen 100 turistten 27'si Rus ve Ukraynalı ise petrol fiyatı 100 dolarları aşarsa her gün akaryakıta zam geliyor diye haber yapıyoruz. Akaryakıt zamlarını durdurmanın imkanı var mı? Biz bunları sorguluyoruz. Ve turizm gelirleri bizim için çok önemli. Çünkü cari fazla verme, cari dengeyi tutturma hesabı güdüyoruz. Yani 2022 hesapları alt üst olursa biz ne yaparız? İşte bu tartışacağımız önemli konular. Ama gelin bugün tarıma odaklanalım. Saadettin İnan, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan hububat ithal ediyor değil mi?
Tekrar iyi yayınlar diliyorum Melih Hanım. Girişte de zaten Türkiye'nin bekleyen tehlikeler çok güzel özetlediniz. Yani hem turizmde hem enerjide hem tarımda. Özellikle tarım, gıda, yani hiçbir şeye benzemez tabii. Enerji de önemli, turizm gelirleri de önemli ama şimdi biz gıda ve gıdanın içinde de buğday, çünkü un, ekmek bizim yani çok stratejik bir üründen bahsediyoruz. Ve biz buğday üreticisi bir ülkeyiz. Arpayı da üretiyoruz, buğdayı da üretiyoruz ama biz kendi ihtiyacımızı karşılayacağız. Ve yıllara göre de normal artan nüfus, gelen turizm, turist sayısına göre üretimimizde de bir artış yok. Yıllara göre de bir geri gidişimiz var. Şimdi gelinen noktada da biz Rusya ve Ukrayna'dan özellikle buğday ve arpayı, mısır, ayçiçeğini ithal ediyoruz ama buğday ve arpada biz Rusya'dan ciddi bir ham madde ithal ediyoruz. Bugün gelinen noktada işte savaşın eşiğine gelinmesi bizim buğday, arpa ve tarımsal ürünler ithalatımızda nasıl bir tablo bekliyor bizi? Yarın Rusya veyahut da Ukrayna çıktı dedi, biz Türkiye'ye arpa, buğday veyahut da diğer ürünlerin satışını, ithalatını durduruyor dediğinde bizim ülkedeki yansımaları ne olur? Bunlar ciddi bir soru işareti. Çünkü yaklaşık biz 2021 yılında nereden baksak bir 6-7 milyon ton biz buğday ithal ettik Rusya'dan.
Ukrayna'dan ne kadar aldık? Var mı verimiz?
Toplam şey yani bizim 6 milyon diyelim mesela Rusya'dan ithalatımız varsa 1 milyon da Ukrayna'dan. Yani en büyük ithalat ettiğimiz ülke Ukrayna ama pardon Rusya, ikinci sırada da Ukrayna. Yani biz buğday zaten özellikle bu bakanlığın ürün bültenlerinde de, her ay yayınlanan ürün bültenlerinde de bu rakamlar veriliyor. Yani bizim buğday ithalatında Rusya, Ukrayna, Litvanya ve Bulgaristan. Biz bu ülkelerden buğday ithal ediyoruz.
Yani Karadeniz dörtlemesi, beşlemesi mi diyelim buna? Kazakistan'da aynen önemli öyle bir buğday üreticisi ve ihracatçısı ama şimdi biz bu sene ne kadar? 2021'de 16,5 milyon ton muydu buğday rekoltemiz? Ne kadar açığımız var? Ne kadar ihtiyacımız var? TMO'nun emniyet yedekleri, emniyeti yeterli mi? Güven verici mi? Ne diyorsun?
Orada tam bir belirsizlik var Melih Hanım.
Emniyet stoklarıyla ilgili değil mi?
Emniyet stokları ile ilgili tam bir belirsizlik var. Artı bizim gerçek üretim rakamlarımız, yani TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara ne Tarım Bakanlığı'ndaki bürokratlar inanıyor, ne sektörün içindeki yetkililer inanıyor. Çünkü kuraklıktan dolayı verim kaybı çok düşük bir geçtiğimiz yıllara göre düşük oranda bir rekolte açık verim kaybı açıklanmıştı. Dolayısıyla bizim 2021 yılında ne kadar buğday ürettiğimize dair resmi rakamların inandırıcılığı yok ve biz ne kadar ürettiğimizi bilmiyoruz. Artı TMO'nun emniyet stoklarında ne kadar ürün olduğunu bilmiyoruz.
Ha şimdi yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim. TMO da büyük bir çaba içinde, altını çizelim ama devam edin siz, dinleyelim.
Şimdi burada bu sene olağanüstü bir dönemden geçtik biz pandemiden dolayı. İşte özellikle mesela buğdayda ithalatçı olan fakat fazla talepkar olmayan ülkelerde bile ciddi bir ürün tedarikine gittiler. Dolayısıyla bizim 230-240 liralardan ithal ettiğimiz buğday fiyatları 380-390-400 dolarlara kadar çıktı. Hem burada maliyetimiz arttı hem de ithalatla alakalı bir ne yaptığımızı bilmiyoruz yani Melih Hanım şöyle.
Çünkü ne yaptığımızı yani 16,5 milyon ton olduğu söylenen rekoltenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İhtiyacımız olan 33 milyon tonu da ithalat yoluyla karşılarken tabloyu biraz daha açın. Çünkü Ulusal Hubat Konseyi diyor ki bizim buğday açığımız yok, sıkıntı olmaz. Bizim de derdimiz ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Öyle değil mi?
Şimdi Hubat Konseyi'nin açıklaması iyimser bir açıklama. Keşke, inşallah öyledir. Yani öyle olduğunu düşünelim. Çünkü burada Karadeniz tarafında bir savaşın çıkması, buradaki işte Ukrayna'daki, Rusya'daki, işte dünya ülkeler arasındaki krizin artması, ondan sonraki süreçte bizim hububatta neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için inşallah öyledir. Ama şimdi TMO'nun reflekslerine baktığımızda hasat döneminde ithalata başlaması ve peyderpey her ay bir iki tane ihalenin yapılması, burada bizim TMO'nun ve içerideki ürünün miktarıyla alakalı ciddi bir soru işareti oluşturuyor. TMO şu yapılabilirdi, yani kuraklıktan dolayı ciddi bir verim kaybı var, onu görerek yüklü bir alıma çıkabilirdi. Yani daha bu Temmuz, Ağustos aylarında fiyatlar da fazla yükselmeden yüklü bir alıma çıkabilirdi. Ama öyle bir alım yapmadı. İşte 300 bin, 400 bin tonluk kısmi alımlarla ihalelere düzenledi TMO. Ama geldiğimiz noktada hala biz arpa ithal ediyoruz ve buğday ithal ediyoruz. Ve bizim sahadan görüştüğümüz, işte bizim lisanslı depolarımızda ne kadar buğday var, bunu dahi bunun bilgisini dahi ulaşamıyoruz. Yani sahanın içindeki insanlarla görüştüğümüzde bizim hasat dönemine kadar yetecek bir buğdayımızın olmadığını söylüyorlar.
Şimdi bu yani, çok ciddi değil mi Saadettin İnan? Söylediklerin çok ciddi. Ulusal Hububat Konseyi ve Un Sanayicileri Federasyonu'nun açıklamalarını bir bütün olarak ele aldığımda şimdi benim kafamda koskocaman bir soru işareti oluşuyor. Açar mısın bunu biraz?
Şimdi bizim emniyet stoklarımız yeterliyse burada çıkıp açık bir şekilde bu rakamlar ortaya konulması gerekiyor. Yani burada insanların, halkın veyahut da sektörün bir kaygı veyahut da bir şeyin içine girmemesi için bu rakamların ortaya konulması gerekiyor. Bu rakamlar ortaya konulamıyorsa burayı bizim sorgulamamız gerekiyor. Ve şöyle, şimdi arpa veyahut da buğdayla alakalı bizim emniyet stoklarımız yeterliyse ve hasat dönemine kadar, bizim Mayıs-Haziran ayına kadar yetecek şeyimiz varsa, stoklarımız varsa biz hala ithalata neden devam ediyoruz? Piyasadaki işte artan fiyatlar regülasyon anlamında bunu biz anlatmaya çalışıyoruz. İşte pahalı ithal edip içeriye un fiyatların, ekmek fiyatlarının artmaması için daha düşük fiyattan hazinenin zararını karşılayacak şekilde buğday satıyoruz. Ama biz bunu ithal ettiğimiz buğdayla, arpayla yapıyoruz. Ve biz bu yıl TMO bizim yerli çiftçimizden hiçbir şekilde ürün alamadı. Yanlış bir alım politikası uygulandı. İlk açıklandığında o dönem alım fiyatları belki makul geldi, piyasada iyi olarak görüldü. Ama şu atlandı, yani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani Çin normalde diyelim ki 10 ton buğday ithal ediyorsa 100 ton buğday ithal etmiş. Niye? Ne olur ne olmaz diyerekten. Çünkü dünyanın nereye gittiğini bilmiyor. Buğday da hassas bir ürün olduğu için daha agresif bir şekilde hareket alarak ihtiyacından daha fazla ithalat yapmış. Biz burada fiyatı açıkladık. Ondan sonraki iş piyasadaki fiyatlar, girdi maliyetleri, fiyatlar öyle bir yükseldi ki TMO burada hemen bir harekete geçip alım fiyatını yükselterek çiftçiden bir şekilde ürünü çekmesi gerekiyordu. Bu hamle yapılmadı. Diğer taraftan bu iş piyasada ki buğdaya ellemedik. Onlar işte ne kadar lisans depolara gitti. Bu lisans depolarda şu anda ne kadarı var? Zaten üreticinin elinde hasattan sonra çok kısmi bir ürün kalmıştır. Diğer o yüksek fiyattan satılan ürünler çiftçinin lehine olmadı. Yine tüccarın, zahirecinin kazancına dönüştü. Ve bizim aylık nereden baksak yani 1,5 milyon ton Türkiye geneli tüketim olarak düşündüğümüzde aylık giderimiz 1,5 yani 1,2, 1,3, 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Ama toplasak bizim şu anda bir 7-8 milyon ton buğdayımız var mı? Bende soru işareti var.
Biz TMO Başkanı'na sağdan seslenelim buradan. Bütün bu verilerle ilgili açıklamayı o yapsın, en doğrusu değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Burada yani çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz Mela Hanım. Yani gıda stratejik tabii akaryakıttır, enerjidir, turizmdir. Bunlar tabii ki bunlar önemli ama gıda daha bir hassas ve gıdanın içinde de buğday, un ve ekmek.
Ekmek fiyatı artar mı? Artar mı ekmek fiyatı? Öyle bir tablo çizdin ki ne olacak bu durumda ekmek fiyatları?
Şimdi Mela Hanım, akaryakıt fiyatları artıyor. Kur artıyor. Şimdi biz buğdayda ithalatçı bir ülkeyiz. Yani ihtiyacımızı kadar üretimimiz ithalat yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla ithalat yaptığımız ülkelerdeki yaşanan gelinen son durum bu. Bu ortamda buğday ekmek fiyatı artar mı? Yani artmaz, kimse ekmek fiyatları artmaz diyemez yani.
Yani
Karadeniz'deki yaşanacak krizin boyutuna göre bizim ekmeğimiz de içeride fiyatlanacaktır yani.
Yani fırıncılar Karadeniz'de yaşanacak gelişmelerin boyutuna göre yürekleri ağzında ekmeğe zam yapmak zorunda kalabilirler. Peki dünyaya bakalım. 200 milyon ton ihracat var değil mi dünyada, buğday ihracatı?
En büyük ihracatçı ülke Amerika. Ama bizim Avustralya, hı hı. Şimdi bizim bu ülkelerden buğday ithal etmemiz, yani navlunu siz düşünün. Yani
zor, çok pahalı, maliyetli.
Evet, çok maliyetli bir ithalat olur. Dolayısıyla bizim ithalat yaptığımız ülkeler burada belli. Ama tabii Kanada, Amerika, Avustralya, bunlar ciddi buğday üreticisi ülkeler. İhracatçı aynı zamanda büyük ülkeler yani.
Anglo-Sakson ülkeler buğday ihracatının en temel ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim bulunduğumuz coğrafyada Rusya, Ukrayna, Kazakistan başta olmak üzere Karadeniz çeperindeki ülkeler, biz de buğdayda şu an nette ithalatçı ülke konumundayız. Hububatta özellikle ve 2022'de kuraklık alarmı sürüyor, öyle değil mi? Meteorolojinin verilerine bakıyoruz.
Kış yağışları verimli geçti ama tabii önemli olan ilkbahar yağışları. Eğer ilkbahar yağışları da verimli geçerse geçen seneki yaşadığımız verim kaybını kuraklık anlamında yaşamayız. Ama burada da bu sefer gübreyle alakalı bir verim kaybı endişemiz var. Çünkü gübre fiyatları 5-6 kat, yani son bir yıl içinde. Diyelim ki dolar işte 7-7,5 liralardan işte 13,5-14 liralara geldi. Diyelim ki %100'lük bir artış var ama gübrede %500-600'lük bir artış yaşandı. Son dönemde gübre fiyatlarında böyle firmalar adeta birbirleriyle yarışmaya başladılar. İndirim üstüne indirim yapıyorlar. Ama Melih Hanım, başka bir sektörde olsa bu, o sektör ülkeyi ayağa kaldırır. Şimdi bu çiftçi o kadar sahipsiz ki, şimdi bugün bir firma daha açıkladı, can gübre işte 4000 liraya düşürdü. Geçen hafta işte Tarım Kredi açıkladı, 6000 liraya düşürdüm dedi. Bu can gübre de 12-13 liralardan buralara geldi. Şimdi çiftçi 9 liradan alan çiftçinin suçu ne? Bunun zararını kim karşılayacak? Öyle bir belirsizlik var ki.
Gübrede büyük bir sorun var. Önce fiyatlar füze gibi uçtu. Üretici uçtu. Panik halinde, hangi fiyattan olursa olsun bakmadan ürünü aldı. Şu an fiyatlar füze gibi düşüyor. Üreticinin evet. elinde yüksek maliyetli ürün var ve şaşkınlık içerisinde. Yani yönetilemeyen bir pazardan, yönetilemeyen bir ürün piyasasından söz ediyorsun. Çok ciddi bir sorun. Ama tarım sohbetlerine devam ederiz Saadettin. Bu bir başlangıçtı. Özellikle Rusya-Ukrayna krizi. Rusya'ya biz gıda ürünü ihraç ediyoruz değil mi?
Biz tabii ki, yani Rusya'ya da ihracatımız var ama diyelim ki biz işte 4 kalem 5 kalem ithal ediyorsak 1 kalem ihraç ediyoruz. Yani arada ciddi bir açığımız var.
Ne kadar ihracatımız Rusya'ya, ithalatımız ne kadar?
Yani yaklaşık bir 5 milyar dolar civarında bizim ithalatımız evet. var. 1,5 milyar dolar civarında da bir ihracatımız var. Yani arada bir ciddi bir makas var. Bizim zaten ithalatta da en büyük kalemi buğday, arpa oluşturuyor.
Hububat.
Yine Mısır'da da öyle, ne bileyim... Çok farklı bu hububatla alakalı ürünleri biz Rusya'dan ithal ediyoruz.
Peki Ukrayna'dan ayçiçek ve mısır ithalatımız var mı?
Var tabii. Biz Mısır'da da ithalatçıyız, ayçiçeğin de ithalatçıyız. Evet. Melih Hanım, şimdi tarım öyle bir şey ki, şimdi Tarım Bakanı dinlediğimizde biz dünyada işte tarımda bilmem şu 10. sıradayız. Yok işte Avrupa'da 1. sıradayız. Ya matematiksel o kağıt üzerinde iyi de ama biz... Temel maddeler buğdayda ithal ediyor. Arpa'da ithal, Mısır'da biz açığımız var, ithalatçıyız. Yani ayçiçeğinde biz ithalatçıyız ve ayçiçeğine biz ciddi bir döviz ödüyoruz yani.
Bugün ne oldu? Şimdi bize, TMO ayçiçek ne yaptı? Ayçiçekle ilgili. Evet.
İthalatla alakalı ihale yaptı. Dün arpa ile ilgili ihale yapmıştı. Bugün de ayçiçek yağı, yani ham yağı getirip burada işte tenekeye şey yapıp paketleyip geçtiğimiz aylarda da yapmıştı TMO. İşte 6000 ton getirdi. Onu işte tenekelere normal şey yapıp kendi satış ofislerinde piyasaya sundu. İşte nedir? Hatta son rakamlar herhalde 100 liranın aşağısına düştü. Yani piyasadaki fiyatların biraz aşağısında, piyasayı regüle etmek için. Ama bunlar olacak şeyler değil Melih Hanım. Yani TMO'nun 3-5 tane satış ofisinde veyahut da 6000 ton yağ getirip satmakla bunlar olacak şeyler değil. Ama bizim şeyimiz boşaldı. Ne derler? Çengerek dediğim şey boşaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve şöyle bir şey, şu anda hala mesela işte yurt dışından diyelim ki mesela dünkü arpa ihalesinin TL karşılığı 4500 lira ithalat rakamı. Hı hı. Buğday yine hakeza o şekilde ama iş piyasada da biz TMO özellikle şeyi ekmek, un fiyatlarını regüle etmek için 2650 liradan veriyoruz. Yani arada net tonda 2000 lira hazine zarar yazıyoruz. Pekala bu nereye kadar gidecek? Yarın hasat döneminde nasıl bir alım politikası açıklanacak? Yani 2650 liradan piyasaya sen buğday verirken çıkıp mesela birden 5 lira alım fiyatı açıkladığında, zaten 5 lirada açıklasan yine çiftçiyi hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Çünkü üretim maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda. Sen 2650 liradan buğday satarken bir anda alım fiyatı 5 lira dedin. Ne olacak o zaman? Ekmek fiyatları hani bastırmak için biz şey veriyorduk. Yani böyle her tarafı bir dengesizlik oldu ve işin nereye gideceğini, nasıl bir toparlanacağına dair kimsede de bir umut yok.
O halde Rusya-Ukrayna krizi ve gelişmeleri çok yakından, çok dikkatli izlemeliyiz. Ama eğer Ukrayna ya da Rusya'da stoklarda buğday var, belki de uygun fiyata alma zamanımız gelmiş olabilir mi ya?
Şimdi bizim ithalatla alakalı bir sıkıntımız olmayabilir. Yani oradaki yaşanacak krizin boyutunu tabii kestiremiyoruz. Nereye evrilecek olay bilmiyoruz ama şimdi Rusya veyahut da Ukrayna fark etmiyor. Maliyetler artar. Yani oradaki krizin maliyeti ekstra bir fiyat artışlarına yansıması olur ama ithalatla ilgili bir sorun yaşanır mı, yaşanmaz mı? Ben tam yaşanacağını düşünmüyorum şu anki durumda. Neden? Çünkü serbest bölgede bu ürünler serbest bölgede olabilir. Yani anladım. Hem Rusya hem Ukrayna açısından düşündüğümüzde yani biz ithal ettiğimiz buğday arpayı doğrudan ülkelerden mi getiriyoruz yoksa zaten bu ürünler serbest bölgeye geldi de oradan mı getiriyoruz? Yani o açıdan baktığımızda serbest bölgede olduğu için eğer Rusya veya Ukrayna'nın bir devlet politikası olarak ithalatla ilgili net bir duruşu olmazsa bundan sonraki süreçteki ithalatlarda sıkıntımız olmayabilir ama maliyetler artar.
Sıkıntı olmaz. Maliyet artar ama en önemlisi Türkiye çok stratejik bir hububat planlaması yapmak zorunda gıda arz güvenliği için.
Lazım Mela Hanım tam da onu konuşmamız lazım. Bir pandemi, iki Rusya krizi.
Olay bu yani kadar bizim, net.
Bizim ne yapıp ne edip artık şunu bırakmamız lazım. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısıyız kardeşim. Tamam buğday ithal ediyoruz ama dünyanın en büyük un ihracatçısıyız diyerekten biz ithalatı meşrulaştırmamamız gerekiyor.
Çok önemli bir şey söyledin Saadettin. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısıyız diye ithalatı meşrulaştırmayalım. Biz doğru planlama yapalım ama gel seninle tarım sohbetlerini farklı bir zamanda daha geniş bir sürede yapalım. Sana teşekkür edelim, olur mu? Değerlendirmeler önemli. Evet. Sağ ol diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ve Rusya'ya bakıyoruz. Türkiye 21 milyar dolarlık iş yapıyor. 150 proje üzerinden Ukrayna'da 3 milyar dolarlık bir iş var ancak Türkiye'nin Karadeniz çeperinde iki komşusuyla ilgili bu gerginlik döneminde evin içine bakıyoruz. Çünkü 2022 planı bozulursa gelir gider dengesi nasıl kurulacak? Gelir deyince aklımıza ne geliyor? Vergi geliyor. Doktor Nedim Türkmen vergi uzmanı, şimdi vergiyi konuşacağız. Çünkü geliri nasıl yaratırız? Asıl konu bu ama önce ekonomi gündemine bir göz atalım sonra Doktor Nedim Türkmen'le sohbete başlayalım.
Ekonomi gündemi. Rusya-Ukrayna gerginliği söz konusu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Hububat Konseyi, Türkiye'nin bu konuda kendi kendine yeten bir ülke olması dolayısıyla iç piyasadaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi. Konseyin Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye'nin ise uluslararası buğday ticaretinde %3,3 civarında payının bulunduğunu kaydetti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ukrayna geriliminin Türk müteahhitlik sektörüne ilişkin yansımalarını değerlendirdi. Buna göre şu an Rusya'da yaklaşık 21 milyar dolar değerinde 150 proje devam ediyor. Ukrayna'da da 3 milyar dolarlık yeni proje var. Eren, bu kriz devam ederse ve maliyetlere artış olarak daha fazla yansırsa farklı tedbirler almak durumunda kalacaklarını belirtti. Artan maliyet ve enflasyon gayrimenkul firmalarında taşeron bulma sorununa neden oluyor. Taşeron firmaların artan maliyetlerden dolayı kendilerini uzun vadeli sözleşmelerle bağlamaya yanaşmaması nedeniyle sektörde sorun büyüyor.
Bazı firmalar çözümü projelerini ötelemekte bulurken, bazı firmalarsa taşeron firmaların malzeme fiyatlarını üstlenip günlük fiyatlama yaparak çözüm bulmaya çalışıyor. Dalaman Havalimanı İspanyollara satıldı. İspanya şirketi Ferrovi Grup, işletme hakkını 2042'ye kadar elinde bulunduran YDA Havalimanı Yatırım ve İşletmenin %60 hissesini aldı. Bu miktar 140 milyon euroya denk geliyor. İşletmeye ilişkin sürecin gerekli onayların tamamlanmasının ardından 2022'nin ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.
Ekonomi gündemi.
Konuğumuz Doktor Nedim Türkmen. Nedim Bey.
Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
Sağ olun, sizi biraz beklettik ama Rusya-Ukrayna gerginliği araya girince tarıma, tabii ki gıda en önemli alan, enerjiye ve turizme bakmak durumundayız. Türk-Rusya İş Konseyi ve Türk-Ukrayna İş Konseyi yetkililerinin daha açıklayıcı bilgiler vermesi gerekiyor ama biz gelin 2022'de evimizdeki hesap tutacak mı? Evdeki hesap ne olacak? Gelir gider dengesi, harcamalar kalemine bakacağız. En önemli gelir kalemimiz de vergi galiba, değil mi?
Evet, öyle. %84, yani bütçe gelirlerinin %84'ü vergi gelirlerinden oluşuyor. Bundan 2 yıl önce bu %76'lara düşmüştü. Şimdi bu çıkartılan af yasaları biraz da enflasyonun etkisiyle %84'lere çıktı tekrar. Artık özelleştirme geliri de olmadığı için, yani neredeyse tamamen vergi gelirleriyle bütçenin giderleri finanse ediliyor şu anda.
Yani 84.6 milyon nüfuslu bir ülke vergi gelirinin dışında üretmiyor mu bir şey?
Ürettikleri vardı ama satıldı artık böyle o bir şey kalmadı satacak. Dolayısıyla şu vergi gelirleriyle, yani elimizdeki bu kümesteki kazları ve tüketicileri yolarak yola devam ediyoruz şu anda.
Zaten kümesteki kazız biz, siz hepimiz ama ben bakıyorum ülkeye, geçen yıl 922 milyar TL vergi topladı değil mi 2021'de geliri, vergi geliri?
922 milyar 744 milyon liraydı hedef. Ama 1 milyar 164 milyon 809 liralık tahsilat oldu. Hedefleri aştık.
Yani geçen son düzenlemelerle o hedef açıldı. Şimdi 1.4 diyorum ben ama siz söyleyin 2022'de ne kadar vergi hedefimiz var, vergi toplayacağız?
1 trilyon 430 milyar 41 milyon liralık bir vergi geliri hedefimiz var.
Tutturabilir miyiz?
Bunun da %55'i, %40'ı KDV, %15'i ÖTV. Yani %55'ini iki vergiden alacağız. Tutturulma şansını ben çok görmüyorum.
Yani hedef büyük ama şans pek fazla yok diyorsunuz. Türkiye'de ne kadar vergi mükellefi var Nedim Bey?
Evet, şimdi aslında biz vergi derslerini veya sohbetlerde yabancılarla da konuşurken, mesela bir Amerika'ya bakıyoruz, bir Japonya'ya bakıyoruz. Nüfusun yarısı kadar vergi mükellefi var. Türkiye'de işte siz de söylediniz 84 milyon 600 bin kişi var. Gelir vergisi mükellefi sayımız, yani bunlar gerçek kişiler, 2 milyon 235 bin kişi. Gayrimenkul sermaye iradı, sadece kira geliri elde edenler 2 milyon 107 bin kişi. Basit usulde vergilendirilenler vardı 835 bin kişi. Şimdi bu düzenlemeyle bunlar sistemin dışına çıktı. Ve 986 binde kurumlar vergisi mükellefi var. Yani topu topu hepsini fazla fazla hesapladığım zaman 6 milyon mükellef var ülkemizde.
Yani mükellef fukarasıyız biz. Maşallah, bu vergiyi nasıl topluyoruz böyle? Kimden alıyoruz bu vergiyi?
Evet, bir kere her şeyden önce her 100 liralık verginin 66 lirasını tüketici ödüyor. Yani siz, ben, üniversite öğrencisi, işsiz, işli, yani tüketim vergileriyle ödüyoruz. Katma değer vergisi başta olmak üzere. ÖTV var, işte özel iletişim vergisi var. Banka ve ilk bankada işlem yapıyoruz. Banka ve sigorta muameleleri vergisi var. Bir sürü vergiler var. Motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Ayrıca arabalarımızla ilgili olarak gümrük vergisi var. Şans oyunları vergisi. Vergi konusunda bir fakirliğimiz yok, buradan ödüyoruz. Burada tabii gelir ve kurumlar vergisini kim ödüyor diye aslında bakmak lazım. Yani gelir vergisi de Türkiye'de her 100 liralık verginin 18 lirası gelir vergisi olarak toplanıyor. Hı hı. Bunun %6'sı, yani toplam şöyle söyleyeyim size rakam olarak da geçen yıl 219 milyar 632 milyon liralık bir gelir vergisi tahsilatı olmuş. Bunun sadece beyanname yoluyla toplananı %6'sı, diğeri hep kaynakta kesinti suretiyle ödenmiş. Yani bordro mahkumlarından, ücretlilerden alınmış. Şöyle örnek vereyim. Her 100 liralık vergi gelirinin 20 lirasını gelir vergisinden alıyoruz. Ama bu 20 liranın da 14 lirasını ücretliler ödüyor. Böyle yani, bir sistem.
Yük tamamen gelir vergisinde ücretlinin sırtına binmiş durumda. Öyle değil mi?
Öyle. Yani Türkiye'de çalışan ve çalıştıran vergi ödüyor. Yani sistemin içine girmişseniz, bir iş yeri açmışsanız, herkesi de SGK'lı çalıştırıyorsanız ne yapıyorsunuz? Hem SGK primi ödüyorsunuz, işçi işveren %37,5. Çalışanların vergilerini ödüyorsunuz. Bu sene asgari ücreti isabet eden kısım istisna oldu. Orada da bir 675 liralık bir avantajı var işverenlerin. Böyle sistem devam ediyor. Yani kurumlar vergisi bu sene kurumlar vergisi oranı %25 uygulandığı için 2021'de %15 rakamlarına çıktı. Şu anda kurumlar vergisi oranı %23 bu sene. Seneye %20'ye inecek. Bu arada bir düzenleme yapıldı. İhracatçılar ve sanayi sicil belgesine tabi olan imalatçılarda %23 olan kurumlar vergisi oranı %22 uygulanacak. Burada da bizi dinleyenlere bilgi olması açısından bazı bir rakamları vermek isterim. Çok komik aslında. Türkiye'de ihracatçı sayısı 86.269. Yani bütün şu anda geçen yıl 223 milyar dolar ihracat yapıyor dediklerimizin sayısı 86 bin. Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı mükellef sayısı kaç dersek 155.049. O da çok düşük sayısı. 986 bin kurumlar vergisi mükellefine rağmen. Burada tabii kurumlar vergisine ilişkin şunu söylememiz lazım. Türkiye'de kurumlar vergisinin %85'ini sadece 1700 şirket ödüyor.
Şimdi bunun altını çizelim. Bu çok önemli. Türkiye'deki kurumlar vergisinin yüzde kaç dediniz?
%85'ini.
Evet.
1700 şirket ödüyor.
Bütün yük 1700 şirketin sırtında. Koskoca yani, ülkede.
Evet, o 985 bin kalan mükellef, onlar kuru kalabalık. %60'ı zarar beyan ediyor. Bir bölümü yanında çalıştırdığı asgari ücretinin bir yılda ödediği kadar bile vergi ödemiyor. Böyle yani mükelleflerin gönlünden ne koparsa onu beyan ettikleri bir vergi sistemi.
Nasıl bir vergi sistemi bu ya? Ben kaç Maliye Bakanı geldi geçti. Herkes vergi adaleti, vergi adaleti dedi. Niye gelemiyor bu adalet bir türlü?
Bu adalet gelemiyor. Aslında getirilmek istense getirilir.
Nasıl gelir bu adalet?
Şimdi Türkiye'de biz, bütün dünya başka bir yere gidiyor. Biz başka bir yere gidiyoruz. Parayı takip etmek gerekiyor. Biliyorsunuz ne çok beylik bir laf vardır. Parayı takip et, suçluyu bulursun diye. Biz parayı takip etmiyoruz. Yani koskoca ülke ekonomisinde vergi almak için malı takip ediyoruz. Oysa ki ya kayıt dışı satışım varsa, rüşvet alıyorsam, rüşvet veriyorsam, bunun hepsi bir banka hesabı olacak. Ya tasarruf olacak, yani bir gayrimenkul satın alınacak, otomobil satın alınacak. Bizim parayı takip etmemiz lazım. Ya geliri tanımlarken bir kişi 2021'deki satın alma gücü neydi? 2021'in sonunda neydi? Bu aradaki farkı vergilendirmek lazım. Bizde öyle değil. 7 gelir unsuru var. Ona giriyorsa vergi var, girmiyorsa vergi yok. Şimdi vergi devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak kamu giderlerini karşılamak üzere zorla alınan bir ekonomik değer. Dolayısıyla egemenlik hakkı olan devletin ona eğitim hizmeti, sağlık hizmeti, adalet hizmeti veriyor sonuçta, iyi ya da kötü. Vatandaşına sen bu parayı nasıl tasarruf ettin, nasıl kazandın, nasıl harcadın diye soramıyor, sormak istemiyor. Bütün olayın özü burada yatıyor aslında.
Yani kayıt dışılıktan söz ediyoruz. Türkiye'nin başının belası olan kayıt dışılık, öyle değil mi?
Kesinlikle öyle. Ya Türkiye'de yıllardır kayıt dışı ekonomiye dayalı bir büyüme modeli var.
O kayıt dışı bazen beslemiyor mu krizlerde ekonomiyi? Buna mı güveniyorlar?
Tabii besliyor, gerçekten de öyle yani. Ne zaman öldük bittik desek o kayıt dışı ekonomi sistemi ayakta tutuyor ama haksız rekabete neden oluyor kayıt dışı ekonomi. Vergi gelirleri, yani siz gerçekten bu vergi oranlarını makul seviyelere indirseniz ekonomide tamamen kayıt dışı ekonomi ortadan kaldırmak mümkün değil. Yani %4'lere kadar indirebilirsiniz ama bizde kayıtlı ekonomi kadar kayıt dışı ekonomi
ne
var.
Ne kadardır şu an oran? Bazen %45'in altına indi deriz, %40 deriz. Herkes ben bir rakam.
Ben %70'lerde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle son 2-3 yılda daha çok arttığını söyleyeyim. 2013'ten sonra bunun daha çok yükseldiğini söyleyebilirim. Kesinlikle yani %45 falan değil, 30 diyen de var ama bu mümkün değil. Aslında Türkiye'de bu çekleri takip etseniz bir yılda 986 milyar liralık çek işlemi oluyor bu ülkede. Bu sene daha çok arttı. Bu çekler acaba bu çekler karşılığında faturalar düzenleniyor mu diye baksanız, ticaret mahkemelerinde uyuşmazlıklara baksanız, alacak davalarına baksanız aslında hepsini yakalayacaksınız. Ama bu yapılmıyor. Şöyle de bir demin şirketleri söyledim. Bir kişi düşünün, bir limited şirketin ya da anonim şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi. Bu kişi şirketten ne yapması lazım? Temettü, kar elde etmesi lazım. Sermaye koydunuz, kar payı alacaksınız. Şimdi şirket çok az karda ya da zararda, tek kuruş temettü almıyor bu şirketten. Huzur hakkı da almıyor. Ama biz bakıyoruz ki bu vatandaş ayda 30-40 bin lira kredi kartıyla harcama yapıyor. Çocuğunu özel okullarda okutuyor, yurt dışında okutuyor. Gayrimenkul satın alıyor bu arkadaş, araba alıyor. Bunlar ortada iken siz gayet Türkiye'de hesap sorulmadan bu rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Aslında Türkiye'de sistem içine girmeyenler öbür dünyaya gitmeden dünyada cenneti yaşıyorlar Türkiye açısından baktığımızda. Önemli olan o şeyin içine, kümesin içine girmemek. Girdikten sonra da geçmiş olsun zaten.
Çok iyi.
Evet, yani orada direnmek lazım. Girdikten sonra çok fena.
Peki şimdi sizi dinliyorum. Yani kayıt dışı ekonomi sistemi besliyor. Bazen sistemi bilenler, denetlemekle yükümlü olanlar da bunun farkında olmalarına rağmen gerekli düzenlemeyi yapıp sistemi kayıt içine almak istemiyorlar. Ben artık öyle diyorum.
Kesinlikle.
Ama
fikrim.
Dünyaya baktığımda, ya geçenlerde Davos zirvesi vardı. Dünyanın en zenginleri, başta dijital baronlar da var aralarında. Bizden vergi alın diye bas bas bağırdılar. Çünkü kapitalizm tehlikeye giriyor diye. Nedense Türkiye'de servet vergisi hiçbir zaman gündeme getirilemiyor. Niye? Adalet sağlanacaksa öncelikle servet vergilendirilmeli değil mi?
Kesinlikle. Biliyorsunuz Amerikan seçimleri öncesinde de 13 tane zengin mektup yazmıştı başkana. Bizi vergilendirin, %1 vergi alsanız 134 milyar dolar ediyordu. Yani şimdi Türkiye'de servet vergisini alabilmeniz için servet beyanı istemeniz lazım. Bu servet beyanı istemek demek Türkiye'de birçok taşın yerinden oynaması demek. Servet beyanı ve sonrasında servet vergisi Türkiye'de siyasetin finansmanı, şeffaflık, işte kamu görevlileri, işte yüksek bürokratları duyuyoruz, siyasetçileri duyuyoruz, birçok para pul işleriyle ilgili olarak bunların ortaya saçılması demek. O yüzden Türkiye'de ben birkaç kez yazmıştım servet vergisi özellikle pandemi döneminde bunun olması gerektiğine ilişkin olarak, ama hiç duymamazlıktan geliniyor. Yani burada siz siyasetçi olarak servet vergisi çıkartırsanız siz vergi ödeyeceksiniz, ödeyeceğiniz için hiç kimse kendi ödeyeceği bir vergi için bir kanun çıkartmak ya da o düzenlemeyi getirmek istemiyor. Maalesef öyle. Yani şimdi biraz önce kayıt dışı ekonomiye ilişkin bir şey söyledik, bir ilave yapmak istiyorum. Türkiye'de 3 yılda bir, 2 yılda bir vergi afları çıkıyor.
Ay 2-3 yıl değil, o kadar kısa aralıklarla çıktı ki son 5 yılda kaç vergi affı var?
Şimdi biz 2,5 yıla 3 tane çıktı. Yani ama ortalamaya vurursak 2,5 yılda bir çıkıyor. Af en son işte bu yıl Haziran ayında çıktı. Orada bir hüküm var. Yani her zaman işte ortaklar cari hesabı ve kasa hesabının düzeltilmesi var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şirketin kasasında aslında olmayan bir para var. Şirketin kasasında para niye şişer? Çünkü kayıt dışı ödeme var. Yani ücretliyi düşük gösterip zarfla para veren, rüşvet veren veya işte ortaklar şirketten borç para alır, başka ödemeler yapar. Bu arkadaşlar da bunu bilirler. 2 yılda bir %3 ile herkes kasasını, ortaklar cari hesabını düzeltir. Bu, ben Türkiye'de kayıt dışı ekonomi olduğunu biliyorum. 2 yılda bir de bunu fazla taşımamanız için sizi kurtarıyorum demek. Ve de artık bu şey oldu, artık müstakar hale geldi. 2 yılda bir bekliyor herkes, ya kasa şişsin, nasıl bir düzenleme yaparlar, biz bunu ortadan kaldırırız diye. Siz şimdi parayı takip eden bir sistem kursaydık bunların hiçbirisi olmayacak.
Yani sistemde problem var. Hiç kimse sistemi iyileştirmek için kafa yormak istemiyor. Biz şeffaf bir devlet, şeffaf bir siyaset, şeffaf bir siyaset finansmanının Türkiye'yi dönüştüreceğini biliyoruz. Onun için servet vergisi olmadan olmaz diyoruz. İsterseniz virgül diyelim. Sosyal medyada bugün ne konuşulmuş bir göz atalım. Sonra sizin de çok dikkat çektiğiniz şu 835 kişi mi? 35 bin kişi. Buna evet. Fokuslanalım. Bunları bekleyen ne? Bir de oraya bakalım. Sonra da kümesteki kazlar bizlere dönelim. Olur mu?
Olur. Sosyal medya gündemi. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler ekonomi alanında birçok soruyu beraberinde getirdi. İktisatçılar önemli uyarılarda bulundu. Mahfiye İlmez. Bütün büyük ekonomi krizler dünya savaşlarına yol açtı. Uzun depresyon 1. Dünya Savaşı'yla, büyük depresyon 2. Dünya Savaşı'yla sonuçlandı. Umarım küresel kriz 3. Dünya Savaşı'na yol açmaz. Hakan Kara. Rusya-Ukrayna gerginliği artarsa ekonomimizi temelde 4 kanaldan etkiler. 1. Dış ticaret, yaptırımlar. 2. Turizm. 3. Petrol fiyatları. Ve 4. Risk primi. 4'ü de olumsuz. Murat Kubilay. İçeride yüksek enflasyon, dışarıda hızlı parasal sıkılaşma, henüz geride kalmamış pandemi ve belirginleşen Ukrayna krizi süreci hızlandırır. Türkiye'de 2011'den beri yaşanan finansal şokların sıklık ve şiddeti gittikçe artıyor. 2022'yi istikrarla kapatmamız artık çok daha zor. Hurşit Güneş. Ukrayna krizi üçüncü ülkeler arasında en çok Türkiye'yi etkiler. Bu yıl 35 milyar dolar turizm geliri bekleniyor. Bunun %30'unun Rusya ve Ukrayna'dan gelmesi bekleniyordu. Kur korumalı mevduat da şimdi daha riskli. Kurun yukarıya gitmesi halinde ekonomi allak bullak olur. Doların istikrarlı kalması lazım.
Sosyal medya gündemi.
Konuğumuz Doktor Nedim Türkmen. Nedim Bey, siz ne diyorsunuz Rusya-Ukrayna gerginliği ile ilgili? Bir finansal şok dalgası Türkiye'yi etkiler mi?
Türkiye'nin etkileneceği muhakkak. Özellikle turizm, enerji fiyatları ile ilgili olarak da etkileyecek, tarımla ilgili olarak da etkileyecek. Ama ben Putin'in savaşmadan bu işi çözdüğünü düşünüyorum. 4-5 gün içinde normale döneceğini düşünüyorum her şeyin. Avrupa Birliği'nin zaten Rusya'ya bir yaptırım uygulaması söz konusu değil, gaz bağımlılığı nedeniyle. Yani gerçekten çok usta bir manevrayla bu işten sıyrılacağını ve 5-6 gün içinde de olayın normale döneceğini düşünüyorum ben. İyimserlerdenim yani.
Evet, ama bir gerçek var ki Ukrayna kriz merkezi, iki ülke, biri ABD, diğeri Rusya. İki ülke de bu işten çok para kazanarak çıkar. Çünkü iki ülkenin elinde de gaz politik gücü var ve artan petrol fiyatları cüzdanlarını şişirir, doldurur, güzeldir, kaos işlerine gelir diyoruz. Ve biz hemen şu 835 bin kişiye, kim bu 835 bin kişi?
Evet, bu şimdi geçen 2021'in Mart'ında ekonomik reform paketi açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Orada da dedi ki 835 bin kişiye vergi muafiyeti dedi. Aslında istisna getireceğiz. Ve sonra da 2021'de bu işlem yapıldı. Eskiden hatırlayın götür usul vardı. Bunun adı basit usule. Yani gelir vergisi bir gerçek usulde alınıyor, bir de basit usulde alınıyor. Basit usul aslında şu. İşte terzi, nalbur, kuaför, küçük işte lehimci, kalaycı, kendi işinin başında olan yardımcı da kullanabilir, çırak olur. Ve burada örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içinde ise yıllık kirası 12 bin lirayı aşamıyor. O zaman olamıyor. Veya diğer illerde ise 7600 lira yıllık kira olması lazım. Mal alımları 150 bin, mal satışları da 240 bini aşamıyor. Aslında bunları uyguladığınız zaman Türkiye'de 835 bin basit usulde mükellef olamaz. Olsa olsa 300 bin olur. Yani düşünün mobilya sektöründe bile basit usul var. Ya şimdi bu MDF'lerin fiyatlarını falan dikkate aldığımızda adam 3 günde o haddi aşar. Ama burada çeşitli esnemelerle yine siyaset oy kaygısıyla bunlar yapıldı. Şimdi niye ki bu kaldırıldı basit usulde vergilendirilenler? Tamamen oy almak için yapılan bir düzenleme. Bunlar küçük esnaf. Küçük esnafın yani bunların katma değer vergisiyle işi yok. Defter tutmuyorlar. Ve haksız rekabete yol açıyorlar. Düşünün 835 bin kişi toplam gelir vergisi mükelleflerinin %27,5. Siz bunu sistem dışına atıyorsunuz. Kişi başına 300 lira bile vergi ödemiyor bu arkadaşlar. Ya taksici dolmuşçu da basit usulde vergilendiriliyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir taksi plakasının 2 milyon olduğu bir yerde bu adamlardan vergi almıyor şu anda ülke.
Yani şöyle diyebilir miyiz? Geçen yıl çok iyi hatırlıyorum. Bu açıklamalar bize müjde diye verilirken salgın sürecinde bunun müjde değil aslında sistemde sorun yaratacağını anlatıyorduk biz. Küçük esnaf dediğimiz bu kitleyle ilgili mesela ne kadarlık vergi kaybımız var şu an?
Şimdi 2020'de bu 835 bin kişiden 228 milyon lira tahsil etmişiz. 2021'de de 229 milyon lira tahsil etmişiz. 237 milyon pardon. Şu anda da bu kişilerin yıllar boyunca yani kişiye böldüğümüzde 300 lira etmiyor. 301 milyon lira 31 Ocak itibariyle hala borçları var. Burada bunları şu demek. Ayda 20 bin liralık gelir elde eden, brüt gelir elde eden birisini vergi dışı bırakıyorsunuz. 20 bin lira önemli bir para. Şimdi bunu yapıyorsunuz, asgari ücretin üstündekinden alıyorsunuz. Şimdi asgari ücreti vergi dışı bıraktık ama onun üstündekinden alıyorsunuz ve bu kişilere muafiyet tanıyorsunuz. Bu çok yanlış. Hem haksız rekabete yol açıyor, kayıt dışı ekonomiye yol açıyor, sistemi bozuyor. Hatta bu arkadaşlar bunu yaparken şunu da yaptılar. Yani o basit usulde vergilendirilen sanayideki kaportacının yanında çalışan bir başka usta şimdi basit usul kaldırıldığı için elde ettiği gelirden, ücret gelirinden beyanname vermek zorunda kalacak 2023'ün Mart ayında. Özel inşaatta çalışan inşaat işçisi aynı şekilde. Örneğin benim bir sürü gayrimenkulüm var diyelim. Orada çalıştırdığım bahçıvan bile beyanname verecek. Tamamen oy almaya
patron
yönelik.
Patron ne yapacak? Patron?
Patron vergi dışı. Vergiyle ilgisi yok. Onun yanında çalışan adam beyanname verecek. Yani sadece Türkiye'de olur zaten böyle.
Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yolculuktur? Ben anlayamıyorum bunu. Bu gerçekten oy kaygısıyla yapılmış ama hiç arka planı düşünülmemiş mi?
Kesinlikle düşünmem. Ya son dönemde öyle şeyler yaşıyoruz ki ya ben 33 yıllık maliyeci, maliye teşkilatında da çalıştım uzun süre, önemli görevler yaptım. Şimdi şöyle, örneğin döviz bürolarına ilişkin bu 100 dolar sınırı getiren bir her tür işlem kimlik zorunluluğu getirilmişti. Sonra bunu düzelttiler 100 dolar. Öyle bir yazmışlardı ki maddeyi. Dedik kardeşim bu olmaz. 14 saat sonra düzeltme oldu. Şimdi yine geçen hafta biliyorsunuz gıda ürünlerindeki %8'den 1'e düştü. Evet. O işlemi yaptıkları kararnamede %1 olan kırmızı eti %18'e çıkarmışlar. Sonra tespit
bir saniye,
ettik.
Bir saniye, bunu büyütelim. %8 KDV gıdadan düşerken toptancıda değil mi? Toptan, perakende.
Evet.
%1'e düştü. Kırmızı ette ne oldu dediniz?
Orada kararnameyi yazarken kırmızı etteken bir nolu listedeki kırmızı eti 3 sayılı listeye aldılar. Yani %1 olan kırmızı eti %18'e çıkardılar.
Yani kırmızı etin KDV'si %18 oldu yeniden.
Evet oldu. Hayır, o gün oldular dedik ki bu böyle saçma şey mi olur yani gıdayı sen 8'den 1'e indiriyorken birliği nasıl 18 yaparsın? Hemen düzeltme 12 saat sonra düzeltme yayınladılar biz yanlış yapmışız diye.
Başka şimdi ürünler var mı böyle?
Yani gıda yani şimdi şöyle Türkiye'de tabii örneğin hepimiz hayvan severiz. Kedi köpek mamalarında hala %18 devam ediyor. Kadın hijyen ürünlerinde kadınlar haklı olarak söylüyorlar %18 hala aşağılara inmiyor ama
çocuk mama ve çocuk bezleri meselesi.
Çocuk bezleri tabii. Yani Türkiye'de %18 katma değer vergisi oranı çok yüksek bir oran. Hatırlayın 10 sene öncesine kadar bu vergi iade fişleri dolduruyordu tabii. Çalışanlar. Alışverişlerinde fiş fatura alıyorlardı. Böylece çapraz kontrol. Şimdi o kalktı ve tüccar %2-3 kazanırken satışında siz %18'lik bir pastayı ortaya koyarsanız alıcı ve satıcı ne oluyor? Menfaat çatışması değil çakışması oluyor. Ve dolayısıyla faturasız iş ve işlemler artıyor. Bu oranın aşağıya düşmesi gerekir. Yani Türkiye'de ikili orana geçip genel oranı %12 yapıp diğer oranı da %4'ler seviyesinde tutup denetimleri artırıp parayı takip ettiğimizde şu anki tahsil ettiğimiz katma değer vergisinin iki katını tahsil edeceğimize inanıyorum ben. Çünkü burada kayıt dışı ekonomi bunu kayıt içinde alınacaktı. Yıllar önce siz hatırlarsınız bir 15-20 yıl oldu gibi biliyorsunuz hazır giyim ihracatı 20 milyar dolardı Türkiye'de. Evet. Ama biz biliyorduk bunu 8-10 milyarının hayali ihracat olduğunu.
Tabii.
%18 KDV %8'e indirildi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O 20 milyar liralık ihracat 12'ye düştü.
Evet.
Yani bu %18 hem sahte belge kullanmak fiilleri artıyor hem düzenlemek artıyor. Önce bataklığı kurutmamız lazım. 18 oranı yüksek. Biz bunu aşağıya çektiğimizde bu tür suistimaller de olmayacak.
Ama bunun yani için da Nedim Bey araya gireceğim. Ama bunun için öncelikle dört başı mamur ve gerçekten inandığınız bir vergi yasanızın olması lazım.
Muhakkak. Hatta 7 senedir biz gelir vergisi reform yasasını bekliyoruz. Hazırlandı, meclise sunuldu, sunulacak, şimdi gidiyor derken 7 yıl geçti maalesef. Ama bunlar yapılabilir, çok kolay. Daha önce yapılmıştı. İşte nereden buldun, nereden harcadın? Zekeriya Temizel'in Maliye Bakanlığı döneminde. 1-1-2003 itibariyle uygulanacaktı, başlıyordu. Yeni gelen iktidar ilk çıkardığı yasa 4444 sayılı yasadır. O hükümlerin tamamını sistemden kaldırdı. Ve eski sisteme dönülmüş oldu. Türkiye'de maalesef sistem bu şekilde gitmeye çalışıyor. Ama şimdi enflasyonun etkisiyle ve pandemi dönemindeki ertelenen tüketimin yapılmasıyla 2021'de bütçe hedefleri tuttu. Şimdi 2022'de buradaki satın alma gücü azaldığı için bu 275 milyar katma değer vergisini tahsil etmek o kadar kolay olmayacak. Onu şimdiden söyleyebiliriz. Ha bu arada KDV indirimi dedik. En önemli şeyi unuttuk. %8'den 1'e bunu indirdik ama tüketiciye yansımayacak bu. Bir de Türkiye'de fiyatların ürün bedeli artı KDV diye gösterilmesi lazım ki tüketici kontrol edebilsin. Elektrik ve doğal gazdaki katma değer vergisi oranının da %18'den 1'e indirilmesi gerekir. İşte bu direkt vatandaşa yansıyacak.
Ama çözüm arıyorlar. Elektrik faturaları 1-2 nolu tarifeler, ticarethaneler, esnafa nasıl olacak, konutlara, meskenlere nasıl olacak diye. Orada %18 KDV'yi görmüyorlar mı?
görüyorlar, ona dokunmak istemiyorlar. Bu çünkü o zaman vergi hedefi tutmayacak diye diyorlar. Örneğin akaryakıtta da ürün bedelinin içine alınabilir, katma değer vergisi indirilebilir. Orada da yolsuzluklar ortadan kalkar. Biz bunları yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz ama bizim doğru söylediğimizi biliyorlar. Henüz zamanı değil veya ona ihtiyaç duymuyorlar.
Ne maalesef. Zaman gelecek bu zaman? Yepyeni bir yüzyıldayız. Sosyal piyasa, ekolojik piyasa ekonomisi, siyaseti ve ekonomiyi farklılaştırırken Türkiye hala geçen yüzyılın, 70'lerin kendi içinde kapalı nar sisteminin uygulandığı bir ekonomik modellemeyle gidebileceğini mi sanıyor?
Sanıyor olabilir ama gidemeyeceğini biz biliyoruz, görüyoruz yani burada bu kadar gidilemeyeceğini. Yani gerçekten gerçeklerle savaşıyoruz son dönemlerde. Matematiği inkar ediyoruz. Kanıtlanmış olan gerçekler üzerine hala başka teoriler ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete lafına uygun şekilde şu anda gidiyoruz. Gerçekten ülke gündeminde de o kadar sığ, yani gerçekten böyle yani kahve muhabbetinde yapılan şeylerin ülke gündemini işgal ettiğini görüyoruz. Bu bizi üzüyor gerçekten. Yani dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz diye. Bu anlamda da tabii ülkede bir sürü işte üniversite öğrencisi, üniversiteyi bitirenler de böyle çıkış yolu olarak yurt dışını görüyorlar çok üzücü bir şekilde. Bunun üzerine de kafa yormamız gerekiyor. Yani ülkeden beyin göçü de oluyor. Sonra da biz ülkenin teknoloji üretip dışarıya ihraç etmesini bekliyoruz.
Biz size teşekkür ediyoruz. Konu hassas ve önemli. Kümesteki kazları yolmaya devam etmek isteyen siyasi anlayışlar bir gün yolun demeyeceğini görmek durumundalar. Biz bugün için bu kadar diyoruz ama günün yasına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı. Fehmi Köfteoğlu, Cumhuriyet, Rusya-Ukrayna, Türkiye Turizm. Son sözü baştan söyleyeceğiz. Umalım ve dileyelim Ukrayna olayı Türkiye'nin turizmde beklenti ve planlarının alt üst olmasına neden olmasın. Zira Türkiye turizmde Rusya olmayınca dibe vuruyor, Rusya ile zirve yapıyor. Ukrayna olayı Türkiye'nin turizme ilişkin 2022 planlarının alt üst olmasına neden olabilir. Turizm planlarının alt üst olması son dönemde ağzını her açanın ekonomik krize çözüm olarak turizmi göstermesinden anlaşılabilir. Türkiye 2015 yılı sonunda FETÖ operasyonu olduğu anlaşılan Rus uçağını düşürmesiyle turizm dibe vurdu. 2016 yılında turizmde tarihinin en ağır krizini yaşadı. İlişkilerin düzelmesiyle 2019 yılında zirveye çıktı. Rusya'nın Türkiye'de turizmdeki durumu küresel salgın ortamında da sürdü. Gelişen ilişkiler sonucu Ukrayna Türkiye'nin turizmde en hızlı yükselen pazar, 3. kaynak ülke konumuna geldi. Ama şu bir gerçek, Türkiye turizmde Rusya olmayınca dibe vuruyor, Rusya ile zirve yapıyor. Günün yazısı.
Fehmi Köfteoğlu'nun Cumhuriyet'teki yazısından bir alıntı yaptık. Bugünlük bu kadar diyoruz. Pazartesi günü yine birlikte oluyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve barış deyin. Başka çıkış yolu yok. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.